Ayrım 4.
Acılı karşıtlığın terimlerinden birini yatsıyor, el çekmemi buyuruyor. Kendi durumum olarak tanıdığım durumun ne getirdiğini soruyorum. Onun karanlıkla, bilgisizlikle yüklü olduğunu biliyorum. Ama bana bu bilgisizliğin her şeyi açıkladığını, bu karanlığın da benim ışığım olduğunu söylüyorlar. Ne var ki burada benim isteğime yanıt verilmiyor. Bu coşturucu işçilikle çelişkiyi gizleyemiyor benden. Öyleyse başka yana dönmek gerek. Kierkegaard bağırabilir. İnsanın ölümsüz bilinci olmasaydı her şeyin temelinde karanlık tutkuların girdabında, büyüklü küçüklü gerekli gereksiz her şeyi oluşturan, kaynayıp dalgalanan vahşi bir güçten başka bir şey bulunmasaydı, nesnelerin altında hiçbir şeyin dolduramayacağı dinsiz bir boşluk saklı olsaydı, yaşam umutsuzluk olmazdı da ne olurdu diyebilir. Uyumsuz insanı durduracak hiçbir şey yok bu aykırışta. Doğru olanı aramak isteneni aramak değildir. O bunaltılı yaşam ne olurdu sorusundan kurtulmak için eşek gibi düşsel güllerle beslenmek gerekse, uyumsuz düşünce yalana boyun eğmektense, Kierkegaard'ın yanıtını göz kırpmadan benimsemeyi ye görür. Umutsuzluk, ne olursa olsun kararlı bir benlik bu duruma her zaman ayak uydurabilecektir. Burada varlıkçı tutumu felsefece intihar diye adlandırmak istiyorum. Ama bu bir yargı içermiyor. Bir düşüncenin kendi kendini yatsımasını ve yatsımasına yol açan şey de kendi kendini aşmaya yönelişini belirtmek için elverişli bir yol bu. Varlıkçılara bakılırsa yatsıma tanrılarıdır. Bu tanrı da ancak insan usulün yatsınmasıyla ayakta kalır. Dipnot. Bir kez daha belirtelim. Burada tartışma konusu yapılan tanrının doğrulanması değil, sonunda onu getiren mantıktır. Ama intiharlar gibi tanrılar da insandan insana değişir. Birçok sıçrama biçimleri vardır. Önemli olan sıçramadır. Bu kurtarıcı yatsımalar, daha üzerinden atlanmamış engeli yatsayan bu çelişkiler, üst düzeyinden olduğu kadar dinsel bir esinden de doğabilirler. Çelişkidir bu uslamlamanın varmak istediği. Hep ölümsüze göz dikerler, yalnız burada yaparlar sıçramayı. Bir kez daha söyleyelim, bu denemede izlenen uslamlama, bilgili yüzyılımızda en yaygın olan tinsel tutumu, her şeyin akla dayandığı ilkesiyle temellenen, dünyanın bir açıklamasını vermek amacına giden tutumu tümüyle bir yana bırakıyor. Açık olması gerektiği benimsendikten sonra açık bir görüntüsünü vermek doğal bir şey. Hatta yerinde bir iş ama burada sürdürdüğümüz uslamlamayla ilgisi yok. Öyle ya, bu uslamlamanın amacı dünyanın anlamsızlığı felsefesinden yola çıkıp da sonunda ona bir anlam ve bir derinlik bulan düşüncenin tutumunu aydınlatmak. Bu tutumların en dokunaklısı dinsel özdendir, uslışını işlemesiyle ünlüdür. Ama en çelişkin ve en anlamlı olanı, başlangıçta yönetici ilkesi bulunmayan bir şey diye tasarladığı bir dünyaya bilgiççe uslar dayanaklar veren tutumdur. Ne olursa olsun özlem anlayışının bu yeni kazancı konusunda bir fikir verilmeden bizi ilgilendiren sonuçlara gelinemezdi. Burada Husserl ile görüngü bilimcilerin bir moda durumuna getirdikleri amaçlama konusunu incelemekle yetineceğim. Şöyle bir dokunmuştum buna. Husserl yöntemi başlangıçta usun anlaşılmış gidişini yatsır. Bir daha söyleyelim söylediğimizi. Düşünmek, birleştirmek, görünüşü büyük bir ilke çehresi altında bildik kılmak değildir. Düşünmek, görmeyi yeniden öğrenmektir. Bilinci yönetmek, her görüntüyü ayrıcalıklı bir yer durumuna getirmektir. Başka bir deyişle, görgün bilim dünyayı açıklamaya yanaşmaz. Yaşanmışın bir betimi olmak ister yalnız. İlk kesinlemesinde, yani gerçek değil, yalnızca gerekler bulunduğu konusunda uyumsuz düşünceyle birleşir. Akşam yelinden omzumun üstündeki şu ele varıncaya kadar, her nesnenin kendi gerçeği vardır. Bilinç aydınlatır onu, bunu da gösterdiği dikkatle sağlar. Bilinç bilgi nesnesine biçim vermez, yalnızca saptar, dikkat eylemidir. Bergson'un bir benzetmesini kullanmak gerekirse, bir resim üzerine dikilen bir projeksiyon aracına benzer. Aradaki ayrım bir senaryo bulunmaması, arda arda gelen bağlantısız bir resimler dizisi olmasıdır. Bu sihirli lamba içinde bütün resimler ayrıcalıklıdır. Bilinç dikkatinin nesnelerini deneyimde askıda bırakır. Gerçekleştirdiği tansıkla her şeyden ayırır onları. Bundan sonra bütün yargıların dışındadırlar. Bilince nitelik veren bu amaçlamadır. Ama sözcük hiçbir amaçlılık düşüncesi taşımaz. Yön anlamında alınmıştır. Ancak yersel bir değeri vardır. İlk bakışta bunda uyumsuz düşünceyle çelişen hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. açıklamaya yanaşmadığını betimlemekle yetinen düşüncenin görünüşte kalan bu alçak gönüllülüğü, aykırı bir biçimde hem deneyimin derin zenginleşmesine hem de dağınıklığı içinde dünyanın yeniden doğuşuna yol açan, istenerek uyulan bu sıkı düzen hep uyumsuz davranışlardır. Hiç değilse ilk bakışta. Çünkü düşünce yöntemleri başka durumlarda olduğu gibi bu durumda da biri tin bilimsel, öteki metafizik iki ayrı yüze bürünür. Dipnot. En sağlam bilim felsefeleri bile metafizikten vazgeçemez. O kadar ki çağın düşünürlerinin büyük bir bölümünün metafiziği tek bir bilim felsefesini izlemektir. Bu bakımdan iki gerçek saklarlar, amaçlılık izleyi gerçeği açıklayacak yerde tüketecek bir tin bilimsel tutumu belirleyeceğini ileri sürdüğüne göre, gerçekten de hiçbir şey onu uyumsuz düşünceden ayırmaz. Aşkınlaştıramayacağı şeyin sayımını yapma amacını güder. Düşüncenin her türlü birlik ilkesi yokluğunda, deneyimin bütün görünüşlerini betimlemekte de sevinç bulabileceğini söyler yalnızca. O zaman bu görünüşlerden her biri için söz konusu olan gerçek ruh bilimsel düzeydedir. Gerçeğin sunabileceği ilginçliğe tanıklık eder yalnız. Uyuklayan bir dünyayı uyandırıp düşünce için canlı kılma yollarından biridir bu. Ama bu gerçek kavramı genişletilmek, USA uygun biçimde kurulmak istenirse, böylece her bilgi konusunun özü bulunduğu ileri sürülürse, deneyime derinliği geri verilmiş demektir. Uyumsuz bir düşünce için anlaşılmaz bir şey bu. Amaçlamacı tutumda sezilen de alçak gönüllülükten güvene doğru bu sallanıştır. Görüngü bilimsel düşüncenin bu balkıması ise uyumsuz uslamlamayı her şeyden daha iyi açıklayacaktır. Çünkü Husserl amaçlamanın gün ışığına çıkardığı zaman dışı özlerden de söz eder. Platon'u dinler gibi olur insan. Her şey bir tek şeyle değil, her şey her şeyle açıklanır. Ben bir ayrım görmüyorum arada. Hiç kuşkusuz bilinci her betimleme sonunda gerçekleştirdiği bu düşünlerin ya da bu özlerin kusursuz örnekler olmaları istenmiyor daha. Ama algılamanın her verisinde doğrudan doğruya var oldukları söyleniyor. Her şeyi açıklayan tek bir düşünce yok artık. Sonsuz sayıda nesneye anlam veren sonsuz sayıda öz var. Dünya kımıltısızlaşıyor ama aydınlanıyor. Platon gerçekçiliği sezgisel oluyor ama gene de gerçekçilik olarak kalıyor. Kierkegaard tanrısına dalıyordu. Parmenides düşünceyi birin içine atıyordu. Ama burada düşünce soyut bir çok tanrıcılığa atılıyor. Dahası var, sanrılar ve düşlemler de bu zaman dışı özlerden, düşüncelerin yeni dünyasında Kentavros'un ulamı kentlinin daha alçak gönüllü ulaşımıyla ele ele veriyor. Uyumsuz insan için dünyanın tüm yüzlerinin ayrıcalıklı olduklarını söyleyen bu tümüyle ruh bilimsel kanıda bir acılık ve bir gerçeklik vardı. Her şey ayrıcalıklıdır demek her şey eşdeğerlidir demeye gelir. Ama bu gerçeğin metafizik yüzü onu öyle uzaklara götürür ki, belki de ilkel bir tepkiyle Platon'a daha yakın bulur kendini. Gerçekten de her görüntünün aynı biçimde ayrıcalıklı bir öz gerektirdiği öğretilir ona. Hiyerarşiden uzak olan bu ülküsel dünyada, ordu yalnız generallerden oluşmuştur. Aşkınlık elenmiştir kuşkusuz. Ama düşüncenin beklenmedik bir dönüşü dünyaya bir tür yarım içkinlik sokar yeniden, evrene derinliğini geri verir. Yaratıcılarınca daha büyük bir özenle işlenmiş bir konuyu fazlasıyla uzaklara götürmüş olmaktan korkmam gerekir mi? Husserl'in görünüşte aykırı ama yukarıda söylenenler benimsenince sağlam mantığını sezdiren şu kesinlemelerini yalnızca okumakla yetiniyorum. Gerçek olan saltık biçimde özünde gerçektir, gerçek birdir. Kendisini kavrayan varlıklar, insanlar, devler, melekler ya da tanrılar ne olursa olsun kendi kendisinin tepkisidir. Us yengiye eriyor, gümbürdüyor bu sesle, bunu yadsıyamam. Uyumsuz dünyada onun kesinlemesinin ne anlamı olabilir? Bir meleğin ya da bir tanrının algısının benim için anlamı yok. Tanrısal Us'un benim Us'umu onayladığı bu geometrik yer benim için her zaman anlaşılmaz kalacak bir şey. Burada da bir sıçrama buluyorum. Bu sıçrama soyut içinde yapılıyor diye unutmamak istediğim şeyin unutuluşu olmaktan geri kalacak değil ya. Husserl daha ileride çekime bağlı bütün kitleler yok olsaydı, bununla çekim yasası yıkılmış olmayacaktı. Yalnızca uygulamasız kalacaktı diye haykırdığı zaman bir avuntu metafiziği karşısında bulunduğumu biliyorum. Düşüncenin açıklık yolundan ayrıldığı dönemeci bulmak istediğim zamanda Husserl'in tinsel varlık konusundaki uslamlamasını okumam yetiyor. tinsel süreçlerin yasalarını tam olarak açık açık izleyebilseydik, tıpkı kuramsal doğa bilimlerinin temel yasaları gibi ölümsüz ve değişmez görüneceklerdi bize. Öyleyse hiçbir tinsel süreç olmasa bile bu yasalar geçerli olacaklardır. Tinsel varlık olmasa bile yasalar olacakmış. Bu durumda anlıyorum ki Husserl ruh bilimsel bir gerçeği ussal bir kuralı yapmaya kalkışıyor. İnsan usunun birleştirici gücünü yatsıdıktan sonra bu dolambaçlı yoldan ölümsüz usa atlıyor. Bu durumda Husserl'in somut evren izleyi beni şaşırtamaz. Bütün özlerin kesin olmadıklarını ama özdeksel olanları bulunduğunu, birincilerin mantık, ikincilerin ise bilim konusu olduklarını söylemek bir tanım sorunundan başka bir şey değil. Soyut evrensel bir somutun kendi başına sağlam olmayan bir bölümünden başka bir şeyi belirtmez deniliyor bana. Ama daha önce ortaya çıkardığımız sallanma bu terimlerin karışıklığını aydınlatmamı sağlıyor. Çünkü bu söz dikkatimi yönelttiğim bu somut nesnenin, bu göğün, bu mantonun eteği üzerinde, bu suyun yansımasının ilgimin dünyadan ayırdığı gerçeğin büyüleyici etkisini kendi başlarına sürdürdükleri anlamına da gelebilir. Ben de bunu yadsıyacak değilim. Ama bu mantonun kendisinin evrensel olduğu, özel ve yeterli özü bulunduğu biçimler dünyasının malı olduğu anlamına da gelebilir. O zaman anlarım ki yalnızca yürüyüş düzeni değiştirilmiştir. Bu dünyanın daha yüce bir dünyada yansıması yoktur artık. Dünyanın görüntüler kitlesi içinde biçimler göğü belirir. Benim için hiçbir şeyi değiştirmez bu. Somut sevgisi değil, insan koşulunun anlamı değil burada bulduğum. Somutu bile genelleştirecek kadar dizginlerini koparmış bir düşüncülük. Düşünceyi alçalmış usla yengin usun birbirine karşıt yollarından kendi kendini yatsımaya götüren bu görünüşteki aykırılığa şaşmak boşuna. Husserl'in soyut tanrısıyla Kierkegaard'ın gözler kamaştıran tanrısı arasındaki uzaklık o kadar da fazla değil. Usla us dışı aynı öğretiye götürüyor. Çünkü yolun pek önemi yok gerçekte. Varma istemi her şeye yetiyor. Soyutçu filozofla dindar filozof aynı kargaşadan yola çıkıyor. Aynı bunalımda birbirlerine destek oluyorlar. Ama önemli olan açıklamak. Burada özlem bilimden daha güçlü. Çağımızın düşüncesinin aynı zamanda hem dünyanın anlamsızlığı felsefesine en yatkın olanlardan hem de sonuçlarında en parçalanmışlardan biri olması çok anlamlı. Gerçeğin sonuna kadar ussallaştırılmasıyla sonuna kadar us dışılaştırılması arasında gidip gelmesi bir türlü bitmiyor. Birinci durumda örnek mantıklara bölüyor onu, ikinci durumda tanrılaştırıyor. Ama bu kopma yalnızca görünüşte. Sorun uzlaşmak, her iki durumda da sıçrama buna yetiyor. Yanlış olarak us kavramının tek yönlü olduğu sanılıyor hep. Gerçekte hırsında ne kadar güçlü olursa olsun bu durum bu kavramın ötekilerden daha az oynak olmasını gerektirmez. Us tümüyle insansı bir yüz taşır ama tanrısala yönelmesini de bilir. Onu ölümsüzlük iklimiyle uzlaştırmasını ilk başaran Plotinos'tan bu yana ilkelerin en tuhafını, en büyülüsünü, katılma ilkesini benimsemek üzere ilkelerinin en değerlisine yani çelişkiye sırt çevirmesini öğrendi. Dipnot. A. Bu çağda usun ya uyması ya ölmesi gerekiyordu. Uyduğu Plotinos ile mantık iken estetik olur. Tasımın yerini eğretileme alır. B. Bu Plotinos'un görüngücülüğe tek katkısı da değildir. Bütün bu tutum İskenderiye okulunun düşünürü için çok değerli olan yalnız bir insan kavramı olmadığı bir de Sokrates kavramı bulunduğu görüşünde önceden vardır. Düşüncenin bir aracıdır, düşüncenin kendisi değil. Bir insanın düşüncesi her şeyden önce özlemidir. Us, Plotinos'un hüznünü yatıştırmasını başardığı gibi yeni bunalıma da ölümsüzün alışılmış dekorları içinde rahatlama olanakları sağlar. Uyumsuz düşünce bu kadar şanslı değildir. Ona göre dünya ne kadar ussal, ne kadar da us dışıdır. Usa uymaz bir şeydir ve yalnız budur. Husserl de işin sonunda usun hiçbir sınırı kalmaz. Uyumsuz tam tersine bunalımını yatıştıracak güçte olmadığına göre sınırlarını kesin olarak belirtir. Öte yandan Kierkegaard onu yatsamak için bir tek sınırın yeteceğini söyler. Ama uyumsuz o kadar uzağa gitmez. Onun için bu sınırın amacı usun hırslarıdır yalnız. Us dışı izleyi varlıkçılarca düşünüldüğü biçimiyle kendini yatsıyarak bulunan ve kurtulan ustur. Uyumsuz dediğimiz şey kendi sınırlarını saptayan açık görüşlülüktür. Uyumsuz insan gerçek ussal dayanıklarını işte bu çetin yolun sonunda tanır. Derin isteğiyle o zaman önüne sürüleni karşılaştırınca birdenbire başka yana dönmek üzere olduğunu sezinler. Husserl'in evreninde dünya durulur. İnsanın yüreğine oturan bu içli dışlılık isteği gereksiz kalır. Kierkegaard'ın açılmama evreninde bu aydınlık isteği, doyurulmak isteniyorsa kendinden vazgeçmelidir. Günah bilmekte değildir pek, bu bakımdan herkes suçsuzdur, bilmek istemektedir. Bu da uyumsuz insanın hem suçluluğunu hem de suçsuzluğunu oluşturan şey olarak duyabileceği tek günahtır. Böylece önüne sürülen sonuçta tüm eski çelişkiler birer tartışma oyunu olarak belirir. Ama o bunları böyle duymamıştır. Gerçekleri alıkoymak gerekir. Bu da hiç doygunluk göstermemektir. O vaiz istemez. Uslamlamam kendisini uyandıran açıklığa bağlı kalmak ister. Bu açıklık uyumsuzdur. Arzulayan tinsel varlıkla umut kırıklığına uğratan dünya arasındaki kopuştur, birlik özlemimdir. Bu dağınık evrenle onları birbirine bağlayan çelişkidir. Kierkegaard özlemimi yok eder. Husserl de bu evreni bir yerde toplar. Benim beklediğim bu değildi. Bu parçalanmaları yaşamak ve düşünmek, benimsemek mi yoksa yatsımak mı gerektiğini bilmek söz konusuydu. Apaçığı maskelemek, denklemin terimlerinden birini yatsıyarak uyumsuzu silmek söz konusu olamaz. Bununla yaşanabilir mi? Yoksa mantık bundan dolayı ölmeyi mi buyurur? Bunu bilmek gerekir. Felsefesel intiharla ilgilenmiyorum ben. Kısaca intiharla ilgileniyorum. Yalnız onu içindeki coşkunluklardan arıtmak, mantığını, dürüstlüğünü tanımak istiyorum. Uyumsuz düşünce için bundan başka her durum düşüncenin kendi aydınlattığı şeyden kaçmasını, kendi bulduğunu gene kendisinin yok etmesini gerektirir. Husserl, yaşamın şimdiden bilinen kimi elverişli koşulları içinde, yaşayıp düşünmenin kökleşmiş alışkanlığından sıyrılma isteğine boyun eğdiğini söylüyor. Ama son sıçraması ölümsüzü de rahatlığını da geri getiriyor. Sıçrama Kierkegaard'ın istediği gibi büyük bir tehlikeyi belirtmiyor. Tersine sıçramadan önce gelen andadır tehlike. Bu baş döndürücü çizgide durmasını bilmek işte dürüstlük bu, gerisi aldatmaca. Güçsüzlüğün hiçbir zaman Kierkegaard'ınkiler kadar dokunaklı uyumlar esinlemediğini de biliyorum. Ama tarihin ilgisiz görünümlerinde güçsüzlüğün yeri varsa, güçsüzlük şimdi ne istediğini bildiğimiz uslamlamada bulamaz bu yeri. Uyumsuz özgürlük. Şimdi işin başlıcası yapıldı. Ayrılamayacağım birkaç kesin gerçek var elimde. Bildiğim kesin olan, yatsıyamayacağım, atamayacağım, işte önemli olan bu. Benliğimin belirsiz özlemlerle yaşayan bu bölümünden, bu birlik isteğinden başka, bu çözme isteğinden başka, bu aydınlık ve uygunluk gereksiniminden başka her şeyi yatsıyabilirim. Beni çevreleyen, bana çarpan ya da beni götüren bu dünyada, bu kaostan, bu her şeyin başı rastlantıdan başka, kargaşadan doğan bu tanrısal denklikten başka her şeyi çürütebilirim. Bu dünyanın kendisini aşan bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama bu anlamı bilmediğimi, öğrenmenin de benim için şimdilik olanaksız olduğunu biliyorum. Kendi koşulumun dışında olan bir anlamın benim için bir anlamı ne? Ben ancak insan ölçüleriyle anlayabilirim. Dokunduğum şey, bana karşı direnen şey, işte budur benim anlamadığım. Bu iki kesinlik, saltıklık ve birlik isteğimle bu dünyanın usa ve mantığa uygun bir ilkeye indirgenmezliği, bunları uzlaştıramayacağımı da biliyorum. Yalana başvurmadıkça benim olmayan, benim kendi koşulumun sınırları içinde hiçbir anlam taşımayan bir umudu araya sokmadıkça bundan başka hangi gerçeği tanıyabilirim? Ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım bu yaşamın bir anlamı olurdu. Daha doğrusu bu sorunun hiç anlamı olmazdı. Çünkü dünyadan bir parça olurdum. Bu dünya olurdum. Oysa şimdi tüm yakınlık gereksinimimle onun karşısındayım. Öylesine önemsiz olan bu us, işte beni tüm evrenin karşıtı yapan bu. Bir kalemde yatsıyamam onu. Öyleyse doğru olduğuna inandığımı bırakmamalıyım. Bana karşı bile olsa alabildiğine açık bulduğumu alıkoymalıyım. Bu uzlaşmazlığın dünya ile düşüncem arasındaki bu kırılmanın temeli, bu konudaki bilinçliliğim değil de nedir? Demek onu sürdürmek istiyorsam her zaman yenilenen, her zaman gergin ve kesintisiz bir bilinçle sürdürebilirim. Şu sırada uyumsuz, aynı zamanda hem alabildiğine açık, hem de fethedilmesi alabildiğine güç olan uyumsuz, bir insanın yaşamına dönüyor, yurdunu yeniden buluyor. Gene de bu sırada düşünce açık görüşlü çabanın kısır ve kurumuş yolunu bırakabiliyor. Şimdi günlük yaşama giriyor. Atsız kişinin dünyasını yeniden buluyor ama artık başkaldırısı ve açık görüşlülüğüyle dönüyor buraya. Umut etmeyi bırakmasını öğrendi. Şimdiki zamanın cehennemi onun ülkesi burasıdır artık. Tüm sorunlar keskinliklerini yeniden kazanıyor. Soyut açıklık biçimlerin ve renklerin içliği karşısında geri çekiliyor. Tinsel uzlaşmazlıklar cisimleniyor. İnsan yüreğinin düşkün ve görkemli sığınağını yeniden buluyor. Hiçbiri çözüme ulaşmadı ama hepsi de yüz değiştirdi. Ölecek mi yoksa sıçrayıp kurtulacak mıyız? Kavram ve biçimlerden kendi ölçümüzce bir ev mi kuracağız? Yoksa parçalayıcı ve olağanüstü uyumsuzu mu seçeceğiz? Bu konuda son bir çaba daha harcayarak tüm sonuçları çıkaralım. Beden, sevgi, yaratım, eylem, insan soyluluğu bu dünyada yerlerini yeniden alacak o zaman. İnsan orada büyüklüğünü besleyen ilgisizlik ekmeğini ve uyumsuzun şarabını yeniden bulacak sonunda. Yöntem üzerinde duralım gene. Dayatmak söz konusu. Uyumsuz insan yolunun belli bir noktasında kışkırtılmıştır. Tarih ne dinden yoksundur, ne peygamberden, tanrısızları bile vardır. Ondan sıçraması isteniyor. Verebileceği tek yanıt iyi anlamadığı, bunun açık olmadığı. Kişi de yalnızca iyi anlamadığını yapmak ister. Ona bunun gurur günahı olduğu, belki de işin sonunda cehennemin bulunduğu söylenir ama bu garip geleceği gözlerinin önüne getirmesine yetecek imgelem gücü yoktur. Ölümsüz yaşamı yitirdiği söylenir ama bu ona önemsiz görünür. Suçluluğu benimsettirilmek istenir ona. O kendini suçsuz bulur. Doğrusunu söylemek gerekirse yalnız bunu duyar, çaresiz suçsuzluğunu. Her şeyi bu sağlar ona. Böylece kendi kendinden istediği, yalnızca bildiğiyle yaşamak, elindekiyle yetinmek, araya kesin olmayan hiçbir şey sokmamaktır. Hiçbir şeyin böyle olmadığı söylenir ona ama hiç değilse bu bir kesinliktir. İşi onunladır, hiçbir şeye sarılmadan yaşanıp yaşanamayacağını bilmek ister. Şimdi intihar kavramını ele alabilirim. Bu kavrama nasıl bir çözüm getirebileceğimiz önceden sezilmiş olmalı. Bu noktada sorun tersine çevrilmiştir. Bundan önce sorun yaşamın yaşanmak için bir anlamı bulunması gerekip gerekmediğiydi. Burada tersine yaşam anlamdan ne kadar yoksun olursa o kadar iyi yaşanacağı çıkıyor ortaya. Bir deneyimi, bir yazgıyı yaşamak onu bütünüyle benimsemektir. Öyleyse bilinçle gün ışığına çıkardığımız bu uyumsuzu, uyumsuz olduğunu bile bile göz önünden uzaklaştırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmazsak bu yazgıyı yaşamayacağız demektir. Onu yaşatan karşıtlığın öğelerinden birini yatsımak ondan sıyrılmaktır. Bilinçli başkaldırıyı yok etmek sorunu ortadan kaldırmaktır. Sürekli devrim izleyi böylece bireysel deneyim alanına geçer. Yaşamak uyumsuzu yaşatmaktır. Uyumsuzu yaşatmak her şeyden önce ona bakmaktır. Yuridice'nin tersine uyumsuz ancak kendisine sırt çevrildiği zaman ölür. Böylece tutarlı olan ender felsefe durumlarından biri başkaldırı olarak belirir. Başkaldırı insanla kendi karanlığının sürekli biçimde karşılaştırılmasıdır. Olanaksız bir saydamlık gereksinimidir. Her saniyesinde dünyayı yeniden tartışma konusu eder. Tehlike insana onu kavramanın yeri doldurulmaz fırsatını verdiği gibi, metafizik ayaklanma da tüm deneyim boyunca bilinci yaşatır. İnsanın kendi kendisi için sürekli biçimde varoluşu hazır oluşudur. İsteme değildir, umutsuzdur. Yalnızca ezici bir yazgının kesinliğidir. Bu başkaldırı kendisine eşlik etmesi beklenen boyun eğişten de uzaktır. Uyumsuz deneyimin intihardan ne denli uzaklaştığı burada görülüyor. İntiharın başkaldırıdan sonra geldiği sanılabilir ama yanlış olarak. Çünkü intihar başkaldırının mantıksal sonucu değildir. İçerdiği razı oluş dolayısıyla onun tam tersidir. İntihar sıçrama gibi en son noktasına götürülmüş kabullenmedir. Her şey tükenmiştir, insan temel tarihine geri döner. Geleceğini, biricik ve korkunç geleceğini fark eder, ona atılır. İntihar uyumsuzu kendince çözer, onu da aynı ölüme sürükler.